Ayrım 3.
Sayfa 30. Her milletten, her tabakadan, huyları, dinleri, dilleri farklı fakat amaçları aynı olan insanların bulunduğu bir yerdi burası. Belinde 160 florilik acem şalı, kesesinde esedi altınların şıngırtısıyla zengin bir tüccar, atıyla bir kemerin altından başına eğerek geçerken, bacakları olmadığı için elleri yardımıyla sürünerek ilerleyen bir dilenci, ondan Allah rızası için sadaka istiyordu. Akçe tahtaları üzerinde İspanyol kuruşları, Venedik dükaları, şerefiler, Osmanlı kuruşları, zolotalar, esediler ve sümünler sayılıp keselere boşaltılıyor, keseler çuvallara yerleştirilip, çuvallar da devasa sandıklara konuyor ve bu ağır yükü ticarethaneye taşıyan sırık hamallarına adam başı birkaç mangır veriliyordu. Çünkü burası sultandan çok paranın hükmünün geçtiği Galata'ydı. Tek düzeliğin sadece bir deniz cengiyle bozulduğu gemi yaşamından sonra Arap İhsan'ın bu hercümerce alışması kolay olmadı. Rıhtımdaki hemen her meyhaneyi dolaştığı halde Kubeli'yi bulabilmiş değildi. Mumhanenin arkasındaki Rum mahallesine gittiğinde sokaklardan birinde garip bir manzaraya şahit oldu. Uzun bir sırığa bağladığı ciğerleri satan bir seyyar satıcı, devasa bir kedi ordusu tarafından sıkıştırılmış, enikonu güç durumda kalmıştı. Taze ciğerin iştah açıcı kokusunu alan 40-50 kadar kedi, yalvaran miyavlamalarla adamcağızı muhasara etmiş, ciğerlerine göz dikmişti. Kedilerden bazıları bir punduna getirip zıplıyor ve sırığa takılı ciğerlerden birini yakalamaya çalışıyordu. Adamcağız tekmelerle sermayesini korumaya çabalamasına rağmen hayvanlardan biri muradına erdi. Kendisini takip eden birkaç arkadaşıyla birlikte ara sokaklardan birine daldı ve oradan yemeği paylaşmakta zorluk çeken hayvanların kavga, dövüş, patırtı sesleri işitildi. Çevrede bulunanlar adamcağızın haline kahkahalarla gülüyorlardı. Nihayet satıcı ciğerlerden birini bıçağıyla dörde bölüp her parçayı dört bir yana fırlattı ve aynı anda dörde ayrılan kediler ordusu birbirlerini tırmıklıya ısıra kavga ederek bu parçalara üşüştü. Adam böylece kurtardığı sermayesini kıraathanenin önündeki ağaca astı ve taburelerden birine çöküp kendine bir yorgunluk kahvesi söyledi. Bu olayı seyretmek için duran Arap İhsan adamın birinin ciğerleri incelediğini gördü. Bu kişi Kubelik'ti. Cerrahlığa başladıktan bu yana et yemez olan Kubeli'nin ciğerlere gösterdiği ilgi hayreti mucipti. Mengene gibi bir el cerrahın yakasına yapışınca zavallının dizlerinin bağı çözülecek gibi oldu. Arap İhsan selam verip hatırını bile sormaksızın üstelik davudi bir sesle topal bir çareye kendisiyle görülecek bir hesabı olduğunu söylüyordu. Karın deşip boğaz kesmenin, husye burup göz oymanın uygun mekanları olan viranelere, boş arsalara ve metruk evlere girmeksizin doğruca rıhtıma ilerlediklerini anlayan Kubeli'nin korkusu biraz olsun yatıştı. Yanındaki külhani tek bir söz bile etmeden onu sürüklüyordu. İkindi ezanı okunmaya başladığında kefelinin meyhanesine geldiler. İçerisi daha şimdiden yarı yarıya dolmuş, ilk kadehler çoktan dibini bulmuştu. Arap İhsan daha kapıda belirir belirmez büyük saygı gördü ve kendisine verilen bütün selamları aldı. Kubelik'le birlikte masalardan birine oturduğunda yanına biri sokulmuştu. Görünüşe bakılırsa verdiği bilgi karşılığında şarap parası bekleyen sansar misali biriydi bu. Başkaları duymasın diye elini ağzına siper edip Arap İhsan'ın kulağına kim bilir neler fısıldarken açık gözleri sansar yavruları gibi yuvalarında fırıl fırıl dönüyor, sağa solu kolaçan ediyordu. Arap İhsan derin derin iç geçirdi. Gülle topuk nam külhani söylenene bakılırsa meyhane meyhane dolaşıp kendisini arıyor ama her girdiği yerde birkaç kadeh yuvarlamayı da ihmal etmiyordu. Kubelik bunu öğrenince korkudan yine titremeye başladı. Gülle topuk onları bulursa hiç suçu olmadığı halde kendisi de tehlikeye girecekti. Bu yüzden muhtemel bir kavgada sakat bacağına rağmen biraz daha hızlı kaçabilmek için belli etmeden pabuçlarını çıkarmayı uygun gördü. Gün batmak üzereyken kefelinin meyhanesi tacirler, katipler, çelebiler, elçilik memurları, yeniçeriler, kalyoncular ve ayak takımıyla tıklım tıklım dolmuştu. Misket, Bozcaada, Ancona ve Edremit şarapları devasa kaplardan damacanalara ve ardından sürahilere aktarılıyor, sürahilerden kadehlere döküldükten sonra ehli keyfin midesinde konaklayıp bedenlere yayılarak ruhları tutuşturuyordu. Meyhanenin miçoları ve paluzetenli gülamlar, keyif erbabının tütün çubuklarını adeta gönüllerine düşürdükleri ateşle yakıyorlar, çimdik ve parmaklara aldırmaksızın sakilik yapıyorlardı. Şarap, tütün ve kahve ile birlikte Safa aleminin dört unsurundan biri olan afyon, sedef kakmalı kutulardan çıkartılıp yarenlere tutuluyor, gözlerden yaş gelene kadar kahkahalar atılıp yaşlar kuruyana kadar da ağlanıyordu. Çok geçmeden tütün dumanı tavanı örttü, ucuz ve pahalı şarapların buğusu ve keskin geniz kokusu acem şallarına, yeniçeri börklerine ve keçeleşmiş kaftanlara sindi. Kadehlerden boşalan zevk-ü sefa sonunda gerçek yerini bulmuştu. Kubeliğin ürkek ürkek baktığı Arap İhsan, gömleğinden bir kitap çıkarıp masanın üzerine koydu. Zavallı cerrah iyice afallamıştı. Kitabı alıp kapağına baktığında tam ortasındaki deliği fark etti. Delik son sayfalara kadar ilerliyor ve arka kapağına gelmeden nihayet buluyordu. Sayfalarını karıştırmaya kalkınca içinden masaya bir kurşun düştü. Fındık büyüklüğünde bir karabina kurşunuydu bu. Kitap çevredeki insanların da ilgisini çekmişti. Arap İhsan bağıra bağıra, "İşte hayatımı kurtaran şeyi görün," diyordu. Tam iki hafta önce bir Frank kalyonuna rampa ettiklerinde doğruca kaptan köşküne çıkmış, eline ne geçerse talan ederken bu kitabı da koynuna sokuşturuvermişti. Gel gelelim kafirin biri tüfengini tam göğsüne ateşlediğinde kurşun onu sendeletmesine rağmen nasıl olup da sağ kalabildiğine şaşmış, kadırgaya geri döndüğünde ise kurşunun koynundaki esere saplandığını görmüştü. Bunda bir hikmet olmalıydı mutlaka. Bu hikmet de onun hayatını kurtaran ve ilim irfanla dolu olduğu su götürmez bir gerçek olan şu kitabın içinde olmalıydı. Frank lisanına vakıf olan Kubelik nasıl olsa üç güne kalmaz bu eseri tercüme ederdi. Yeteri kadar içmesine rağmen Kubelik'in elleri bu kez endişeden titremeye başlamıştı. Tercüme edilmesi istenen kitap kalın sayılmazdı fakat ince olduğu da söylenemezdi. Ne olursa olsun onu bu kadar kısa süre içinde tercüme etmek mümkün değildi. İşte Arap İhsan gömleğinin içinden bir tomar kağıtla divit çıkarıyordu. Bereket versin ki çelebilerden biri müdahale etti. Bu kibar zat Kubeli'nin lisan-ı frengiyi bildiğini ama Tebai Şahane'nin lisan-ı şahanesinden habersiz olduğunu söylüyordu. Onun fikrine göre külhanlarda yattığı sıralarda Kubeli'nin ağzı Kabadayı taifesi tarafından bozulmuş, lisanı ve lugatı murdar eylenmişti. Yalnızca lisanı Erazil'den anladığı için zeker yerine kıllı, hasen yerine kıyak, hile yerine katakulli gibi kelamlara eğilimliydi. İşte böyle bir zatın yapacağı tercümeden hiç hayır gelir miydi? Heyecanlanan Kubelik başını sallayıp Çelebi'yi canı gönülden onaylıyordu. Fakat Arap İhsan bu sözlere pek fazla aldırmadı ama içine bir kurt düşmemiş de değildi. Sanki cevabı aslında biliyormuş gibi sınamak istercesine Kubeli'ye kitabın ve yazarının adını sordu. Bir iki ilk sayfaya baktıktan sonra eserin adının Zagon üzerine öttürme ve yazarının da Rendekar adında bir feylesof olduğunu söyledi. Bakışlarındaki şüphe hala kaybolmadığı halde Arap İhsan rastgele bir sayfayı açarak Kubeli'nin önüne koydu ve ondan birkaç satırı tercüme etmesini istedi. Kendisine gösterilen satırları defalarca okuyan Kubelik, yeterince karalama yaptıktan sonra tercümesini bir kağıda temize çekip Arap İhsan'a verdi. Fakat meyhanede okuma yazması olanlardan hiç kimse bu kağıda ne kadar baktıysa da bir şey anlamayı başaramadı. Elden ele dolaşan kağıt 3 gün sonra mutfakta bulunacak ve bir dua olduğu sanılıp duvara asılacaktı. Bu duvarda yarım asır bekleyerek sararıp solduktan sonra kefelinin İspanya'ya hicret eden torunu tarafından yadigar olarak alınıp bir kitabın arasına konacaktı. Heyecanlı bir şövalye romanı olan bu eser, Sevilla'da topraklarını kaybetmiş bir derebeyinin kütüphanesinde okunmadan 10 yıllarca bekleyecek, bir mirasiyedi tarafından getirildiği İngiliz ilindeki bir mezatta 33 sömürge altınına müşteri bulacaktı. Basit bir şövalye romanı için bunca paraya kıyan kişi, kitabı 17. yaş gününü kutlayan kuzenine hediye ettiğinde, hayatın anlamını arayan delikanlı bu romanın en heyecanlı yerinde, vaktiyle Kubelik adında biri tarafından karalanan o malum kağıdı bulacak ve bu yazıların sırrını çözmek için öküz geçidinde şarkiyat tahsil etmeye karar verecekti. Gel gör ki 33. yaş gününde bir aşk yüzünden intihar eden bu şarkiyatçının odasına giren yetkililer, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten ve merhumun imzasını taşıyan sararmış kağıdın arkasını çevirdiklerinde, Arap ve Fars harfleri kullanılarak yazılmış o malum yazılara rastlayacaklardı. Esrarı aydınlatmak için Bilgeliğin Yedi Sütunu adıyla nam salan bir eserin yazarına bu kağıdı götürdüklerinde ise bu zatın 16 yıl önceki doğum günü partisine, yaşı 80'i aşmış mezatçılara, ölüm döşeğindeki mirasiyediye ve kefeli ailesinin ince hastalığa tutulmuş son erkek ferdine ulaşması kolay olmayacaktı. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra gemisi Galata önünde demirleyecek ve o gece Kubelik'in bu garip şeyleri yazdığı meyhanenin yerine dikilen devasa binanın önünde uzun boylu, çekik gözlü bir adamın koltuğunun altında bir kitapla kendisini beklediğini görecekti. Gün batımı 1. Rivayet ederler ki surların hemen içindeki ağaç ayırına vakti zamanında çadırlarını kurmuş çingeneler arasında derdinden bağrı yanan bir baba vardı. Gün boyunca sokak sokak dolaşıp ayı oynatan bu adamcağızın çektiği kahır, yaşı 20'yi geçmesine rağmen bir baltaya sap olamamış oğlu yüzündendi. İhtiyarlayıp elden ayaktan düşmesine az zaman kalan bu çileli baba, ata yadigarı ayıcılık mesleğine oğlu pek itibar etmediği için kendini yiyip bitiriyordu. İhtiyara canı gönülden bağlı olan ayısı da evladının ona çektirdiği çileyi hissediyor ve sahibi üşütüp hasta olduğu zamanlar kendisini dolaştırıp parsa toplamak zorunda kalan delikanlının emirlerini dinlemiyor, ne koca karılar gibi bayılıyor ne de dilberler gibi raks ediyordu. Böylece hem hain evlada metelik vermediğini ispatlamış oluyor, hem de mesainin bir an önce sona ermesine sebep olup asıl sahibinin sıcak yatağına kapağı atıyordu. Çünkü baba, oğul ve ayı aynı yatakta yatarlardı. Ayı her zaman ortadaydı ve bu da oğulun pek işine gelmiyordu. Efendisine sarılıp uyumayı adet edinen bu ayı, böylece adamcağızı ısıtması sanki yetmiyormuş gibi, o soğuk kış gecelerinde üzerlerini örttükleri yegane battaniyeyi, oğlun azıcık kendine doğru çekiştirmesine tehditkar bir homurtuyla karşılık veriyordu. Kısacası oğul nezdinde baba ve ayı tam bir ittifak halindeydi. Ancak baba böyle düşünmüyor, onlara her ikiniz de benim evladımsınız, neden geçinemiyorsunuz diye dil döküp aralarını bulmaya çalışıyordu. Fakat ayı ve oğul pek barışacak gibi değillerdi. Günün birinde delikanlı kendisine şarap parası vermeyen babasına bir sille çarpınca olan oldu ve ayı iki ayağı üzerine kalkarak hain evladı surların dışına kadar kovaladı. Bir hafta sonra oğul yanında garip bir hayvanla eve çıka geldi. Tüylü, uzun kuyruklu, sakallı, insan misali bir mahluktu bu. Hatta babası oğlunun yanındaki hayvanı ilk kez görünce onu bir tür insan sanmış, ne olur ne olmaz sakalına hürmeten yerinden şöyle bir doğrulur gibi olmuştu. Gel gör ki bu hayvan aslında sakallı bir maymundu. Merakı kabaran ayı bu hayvana yaklaştığında maymun herhangi bir korku belirtisi göstermedi. Burunlarını yaklaştırıp uzun uzun koklaştıktan sonra birbirlerine olan merakları da söndü. Oğul babasına ayı değil maymun oynatacağını söylüyordu. Bunu duyan ihtiyarın gözlerinden yaşlar boşaldı. Demek ki aile meslekleri kendisiyle bitiyordu. Kendi dedesi vaktiyle bu ayının dedesini oynatmış ve iki soy nesiller boyu birbirinden ayrılmaz olmuştu. İhtiyar adamın gözüne o gece uyku girmedi. Sabah olunca evdeki yegane battaniyeyi sırtına alıp ayısıyla birlikte evden çıktı. Yıllardır parsa topladığı şehri geride bırakıp karanlık çökünceye kadar kırlarda yürüdü. Gece olunca bir ormanda mola verip battaniyeyi yere serdi. Ayı her zaman olduğu gibi sıcacık postuyla sahibini ısıttı. Günlerce ormanlarda, dağlarda gezdiler. Adamcağız gün be gün eriyip bitiyordu. Sonbahar bitmek üzereyken bir mağaraya sığındılar ve battaniyelerini üzerlerine örtüp koyun koyuna yattılar. Dışarıda kar yağıyordu. Ayı uzun ve derin bir kış uykusundan uyandığında dışarıda göçmen kuşların sesini işitti. Yanı başında yatan sahibinin üzerindeki battaniyeyi pençesiyle kaldırdığında aylar önce ölen ihtiyar adamın yorgun iskeletini gördü. Ayıdan kurtulduğuna sevinen Kıpti delikanlı maymuna oyun öğretmeye çalışıyor ama bunu pek başaramıyordu. Fakat günün birinde hayvanın bir para kesesiyle oynadığını görünce gözleri yerinden uğradı. Keseyi aldığında içinden 70 küsur akça çıktı. Ayrıca içinde bir yere uğur getirip bereket arttırsın diye kim bilir hangi hacının bahşiş olarak verdiği bir Venedik dükkası dikilmişti. Maymunun hırsızlık ve yan kesicilik yeteneğini böylece keşfeden delikanlı onu maharetine uygun bir işte çalıştırmaya karar verdi. Samandan yaptığı bir korkuluğa paraya kıyıp aldığı bir çelebi kıyafeti giydirdi ve bu korkuluğun kuşağına, yenlerine ve gömleğine soktuğu para keselerini, koyun saatlerini, burun otu ve afyon kutularını çarpması için maymunu dayakla eğitti. Sonunda bu zahmetli uğraşın semeresini görür gibi oldu. Fakat maymunun parada pulda gözü yoktu. O sadece kendisine atalarından yadigar kalan merak duygusuyla, ömründe o güne kadar görmediği, parlak, alacalı bulacalı, çıngırtılı, tuhaf kokulu, hayreti mucip nesnelerin peşindeydi. Yediği onca dayağa rağmen para kesesini tütün kesesinden hala ayırt edemiyordu. Bir ara enfiye kutularından bıkıp sedef kakmalı afyon kutularına musallat oldu. Ne var ki amberle tatlandırılmış afyon macununun hepsini mideye indirdikten bir süre sonra sızıp kalınca sahibi onu ölü zannetti ve götürüp bir viraneye attı. Akşama doğru maymun gözünü açtı. Ama o an gördüğü, içinde bulunduğu dünya değil, atalarının yaşadığı uçsuz bucaksız ormandı. Bu ormanın bütün renklerini görüyor, bütün seslerini duyuyordu. Kendisine her zaman huzur veren o kokuyu, anasının kokusunu duyar duymaz tatlı tatlı mırıldanmaya başladı. Sıcak, güven dolu bir kucaktaydı. Ancak yuttuğu afyonun etkisiyle gördüğü bu düşlerde az da olsa gerçeklik payı vardı. Çünkü uzun İhsan Efendi'nin oğlu Bünyamin, maymunun atıldığı viranede onun mırıltılarını işitmiş ve hayvanın ölmediğini anlayınca onu gömleğinin içine sokup eve götürmeye karar vermişti. Gömleğin içindeki maymun, delikanlının bağrındaki kokuyu asla unutamayacaktı. Çünkü bu anasının kokusunun aynısıydı. Maymun böylece hayatında ilk kez gerçek bir yuvaya ve bir isme sahip oldu. Bünyamin ona müşteri adını takmıştı. Hayvan damlarda dolaşmaktan, meyve bahçelerine dalıp talan etmekten ve köpekler tarafından kovalanmaktan bıktığında gelip delikanlının koynuna giriyor ve kendisine huzur veren kokuyu sindire sindire içine çekiyordu. Gel gör ki eski hırsızlık alışkanlığını bırakmış değildi. Çünkü çevresinde merakını cezbedecek envai çeşit nesne vardı. Altına, paraya, pula, afyon ve burun otu kutucuklarına, tesbihlere, tütün çubuklarına yönelik hevesi bitmiş, sıra fil dişi taraklara, kıblenumalara ve muskalara gelmişti. Uzun İhsan Efendi onun hırsızlıklarına bir son vermek için zincire vurmayı bile denedi. Ama müşteri zincirinden kurtulup bütün gün kim bilir nerelerde dolaştıktan sonra akşam eve elinde silindir şeklindeki gümüş bir kutuyla çıka geldi. Uzun İhsan Efendi kutuyu açtığında içinden kocaman bir ferman çıktı. Padişahın tuğrasını taşıyan bu fermanda Eğri Kalesi'nin dizdarı olan paşanın tez kellesinin vurulması ve 12 gün içinde tuzlanarak saraya gönderilmesi, aksi takdirde isimleri yazılı 21 kişinin katledileceği buyuruluyordu. Uzun İhsan Efendi korkudan tiril tiril titrerken bu hayvanın ulağın boynundan padişah fermanını nasıl çaldığına şaşmadan edemiyordu. O kadar çok korktu, o kadar ecel teri döktü ki yemeden içmeden kesildi. Müşteri ise her zamanki oyunbazlığıyla çalıp çırptıklarını eve yığıyordu. Bereket versin ki padişahın cellatları kapıya dayanmadılar. Gel zaman git zaman müşterinin merakını cezbeden ve tek başına kaldırıp götürebileceği nesnelerin sayısı azalmaya başladı. Bu kez maymun iştahıyla uzak ülkelerden türlü mallar getiren gemilere musallat oldu. Bir amiral şapkası, eve getirildiğinde fitili hala yanan bir humbara, camdan yapılmış bir takma göz ve birkaç muskadan sonra bu heveslerinden bıkıp huyundan vazgeçti. Fakat Arap İhsan'ın yaramazlık yapmasın diye kulağını bırakmadığı o çocuk gelince tekrar azdı ve Ali Baz'la bir olup evin altını üstüne getirdi. Arap İhsan'ın eve uğramadığı üçüncü gün kapı çalındı, müşteri her zamanki merakıyla koşup kapının mandalını indirdi ve karşısında dünyanın en sümsük, en pısırık adamını gördü. Bu adam Kubelik'ti. Koltuk altında bir tomar kağıt vardı ve kemerine de paslı bir kerpeten asmıştı. Maymuna özgü merak daha usturuplu ve daha sistemli olmak üzere Kubelik'te de vardı. Üstelik bedenleri kesip biçmeye pek hevesli olan bu adam o güne kadar hiç maymun görmemişti ve karşısındaki bu mahlukun içinde neler olduğunu merak ediyordu. Müşteri bu topal adamı pek ciddiye almadı ama gözü Kubelik'in belindeki kerpetendeydi. Maymun çevikliğiyle bir anda uzanıp kerpeteni kaptı ama kaçmaya fırsat bulamadan Kubelik de onu çükünden yakalayıverdi. Çünkü bu cerrahın eli en zorlu köpek dişlerini bile kolaylıkla çekebilecek kadar hafif ve çevikti. Canı yanan müşteri çığlık atmaya başlayınca Uzun İhsan Efendi aşağı indi. Bu Frank cerrahı Arap İhsan'ı arıyordu. Evde olmadığını öğrenince yanındaki kağıt tomarını teslim edip bunları insaniyet namına Arap İhsan'a vermesini tembihledikten sonra çekip gitti. Uzun İhsan Efendi 3 gündür ortalıkta gözükmeyen dayısının bir daha eve uğramayacağını biliyordu. Kubelik'in getirdiği kağıt tomarı bu yüzden asla sahibine ulaşamayacaktı. Çok geçmeden kapı yine çalındı. Bu kez gelen burnu çenesine değmiş bir acuzeydi. Mahallenin diğer koca karıları gibi o da aynı şeyi istiyordu. Uzun İhsan Efendi'nin geceleri istareye yattığını ve rüyasında türlü sorunun çözümünü, envai çeşit derdin devasını, Lokman Hekim'in reçetelerini ve Hazreti Süleyman'ın mührünü gördüğüne bir kez inanan ihtiyar kadınlar, yılmadan usanmadan adamın kapısını aşındırıp duruyorlardı.